Ayram 27, sayfa 211. Amber, canımın içi. Bizim buralarda neler yaşadığımızı bir bilsen. Mutluluk, kıskançlık kaynağı burada. Mutsuzluksa kutlama nedeni. Sanki hayat yeterince zor değilmiş gibi insanlar başkalarının hayatını daha da mutsuz etmek için yaşıyorlar. Söyle bana, şefkat duymadan nasıl yaşayabiliriz? Her pencereden bakan kem gözlere karşı bu aptal nazar boncuklarını takıyoruz. Ama pek işe yaramıyor öyle değil mi? Bizim gibi çürüyüp kokuşmadan buralardan gittiğin için şanslısın. Allah seni seviyormuş. Senin yaptığını yapabilmeyi ben ne kadar isterdim bilemezsin. Keşke ben de buralardan kaçabilseydim. Her yerin kendine göre zorlukları vardır. Buradaki kadar değil ama dedi Ayda. Senin yaşadığın memlekette benim yaşımdaki bir kadın da genç bir erkeğin arkadaşlık etmesine hiç kimse karışmaz. Evet ama insanlar bunun yine de biraz, nasıl söyleyeyim, olağan dışı olduğunu düşünürler. Ne olmuş yani? Olağan dışı olmanın ne sakıncası var? Ben her zaman olağan dışı olduğum halde öyle değilmişim gibi davranarak bütün gücümü yitirmedim mi? Sana da öyle olmayacak mıydı? O yüzden buralardan kaçmadın mı? Olağan dışı olabileceğin bir yer bulmak için. Ama bulabildin mi? Farklılığını ömür boyu gizleyemezsin, biliyor musun? Gerçek bir biçimde ortaya çıkar. Benim hayatımda çıktığı gibi. Ve ben bunu çaresizce içimde tutmaya çabalarken perişan oluyorum. O örümcek kafalı insanların ne düşündüğü artık umurumda değil. Onların ağzına acı biber doldurup dikmek lazım. Her şeyde bir kötülük gören gözlerini oymalı. Amlarını sünnet etmeli. Neyse bırak onları. Kim o adam? Diye araya girdi Amber. Ah dünyanın en tatlı çocuğu. Ona aşık mısın? Aşık mı? Aşk mı? İnsanların bunun gibi bir duyguyu anlamaları mümkün değil. Aşk hakkında ne bilirler ki? Alt katta oturan o iki kız, kurusu var ya, kız kardeşler. Bence onlar bir çeşit sapık. Babaları düzelmiş bunları. Onlar da birbirlerine aynı şeyi yapıyorlardı bence. O iki orospu gün boyu pancurların arkasından geleni gideni dikizleyip casusluk yapıyor. Masumca flört eden kızlarla oğlanları seyrediyorlar. Sen genç kızken yaptıkları gibi. Hatırlamıyor musun? Tuzak kurup sonra dedikodu ediyorlar. İnsanların hayatlarını mahvetmeye çalışıyorlar. Burada bir randevu evi işlettiğim söylentisini yaymışlar etrafa. Adamlar girip çıkıyormuş güya. Tek istediğim biraz mahremiyet Amber. İğrenç koca karılar. Allah gökten taş yağdırıp cezalandırsın inşallah onları. Bak görürsün ama. Dilleri tutulsun inşallah. Kargalar gözlerini oysun. Anlat bana işin iç yüzünü. Anlat bana işin iç yüzünü o zaman. Ayda tuvalet masasına oturdu ve İskender Bey'in İpek Yolu'ndan getirdiği fil dişi fırçayla saçlarını sinirli sinirli fırçalamaya başladı. İnsanlar konuşmaya başlayınca birbirimizi görmekten vazgeçtik. Onun yerine mektuplar yazıyor, telefonda fısıltıyla konuşuyorduk. Ama pencereden bakınca evini görebiliyordum. Balkonuna her gün değişik bir çiçek koyuyordu. Bu aramızdaki gizli haberleşmeydi. Çiçeklerin dili vardır, bilirsin. Hercai menekşe sevecenlik demektir. Mor, haseki küpesi kararlılık. Gelincik, teselli. İnci çiçeği, mutluluğun geri gelmesi. Melek otu, ilham demektir. Ama bu yolla daha ne kadar devam edebilirdik? Dedikodu yapmalarına boş ver. Ne olmuş yani? Sen yetişkin bir kadınsın Allah aşkına. Biz de geçen salı akşamı buluşmaya karar verdik zaten. Evde kalmış kızlara görünmemek için ön kapıdan gelmek istemedi. Ne yaptı biliyor musun? Arka balkonumdan asma dallarına tırmanarak girdi. Tıpkı Romeo gibi. Düşüp boynunu kırabilir, felç olabilirdi ama benim için hayatını tehlikeye attı. Canım benim. Ama moruk karılar yine de görmüşler onu. Daha kavuşmaya kalmadı, polisler kapıya dayandı. Gardıroba saklanmasını söyledim. Kapıyı açıp polislere ne istediklerini sordum. Burada bir adam var diye şikayet almışlar. Şüphelenmesinler diye gayet pervasız bir tavırla buyurun bakın dedim. Bu gardırobun bir büyüsü var sanki. Büyük annen Esma'nın da bir zamanlar. Seni görseydi tapardı. Hayat çok acımasız. Neyse. Adamlar şöyle bir bakıp gittiler ama biliyordum ki vazgeçmeyeceklerdi. Bütün gece evi gözleyeceklerdi. Nasıl çıkaracaktım onu? Arama izni olmadan nasıl giriyor polis evine? canlarını ne isterse yapar polisler. O yüzden bütün gece ve ertesi gün boyunca onu gardıropta tuttum. Konuşmaya, yürümeye korkuyordum. Alttaki karılar işitecek diye. Öylece korku içinde, aşağılanma korkusu içinde bekledik. Ertesi gün şafak sökmeden asma dallarına tutuna tutuna aşağı indi. Bu kez görünmeden gitti. Ay da gözlerinden süzülen yaşları sildi. O günden sonra birbirimizi bir daha görmeyeceğimize yemin ettik. Başka ne yapabilirdik ki? Belki ben bir şey ayarlayabilirim. Seninle ben bir yere gideriz, orada buluşabilirsin onunla. Hayır, ateşle oynamanın bir yararı yok. Seni de bu işe karıştırmak istemem. O benim kalbimde, ben de onun. Önemli olan bu. Zaten o kadar çok şey kaybettim ki. Ayda kaybettiği memesini işaret etti. Bazen hala varlığını hissediyorum onun. Besleyecek ne kaldı ki geriye? Bana bir sigara yakar mısın? Genelde içmiyorum. Kanser olmayayım diye değil. Üstümü pis kokuttuğu için ama. Şimdi bir tane istiyorum. Kokusu da umurumda değil. Nasılsa beni koklamaya kimse gelmeyecek. Amber, kristal bir çanaktan yaldızlı, filtreli bir sigara aldı, yaktı ve Ayda'ya verdi. Hiç lifting yaptın mı Amber diye sordu Ayda. Belli ki konuyu değiştirmek istiyor, kelebek gibi oradan oraya konuyordu. Nasıl yani? Yani yüzünü hiç gerdirdin mi? Hayır. Niye gerdireyim? Görünüşünde hoşuna gitmeyen bir şey vardır muhakkak. Hepimizin hoşuna gitmeyen yönlerimiz vardır. Herhalde daha düzgün bir burnum, daha yumuşak bir çenem olsun isterdim. Belki daha büyük göğüs, daha ince kalçalar ve daha küçük bir popo. Tabii bir sürü şey var ama ne olacak yani, ne yapalım? Neyse, senden söz ediyorduk. İstersen değiştirebilirsin bunları. Görüntünde hoşuna gitmeyen bir şey varsa, bu konuda yapabileceğin bir şey varsa yapmalısın. Yoksa her sabah yüzünü yıkarken aynaya baktığında kendini lanetlersin. Birçok kadın kusurlarıyla, çirkinlikleriyle, engelleriyle sürdürmek zorunda hisseder hayatını. Ama niye? Neden acı çekelim ki? Beden kimyamızın kurbanlarıyız zaten. Hücrelerimiz gün be gün eksiliyor. Olgunluk çağına gelmiş bir kadının hiçbir şeyi kalmıyor. Parıltısı, kokusu, arzuları yok oluyor. Kendini olduğun gibi kabul edersen, kendini zarafetle taşırsan, yaşlılık hayatının en güzel çağı olabilir dedi Amber halasına. Belki senin geldiğin yerde öyledir ama burada değil. Burada ya genç bir kadınsın ya da bir koca karı. İkisinin ortası yok. Her neyse. Zaten kararımı verdim ben. Bir zamanlar ölüm meleği Azrail'i uzak tutmak için büyüler yapardım. Birkaç kez geldi biliyor musun? Şimdi ise bazen daha sık gelse diye diliyorum. Çarpışacak biri olsa anlıyor musun? Neyse, biraz para biriktirdim, yüzümü gerdireceğim. Bir de kollarımdaki ve kalçalarımdaki yağları aldıracağım. Diyorlar ki, popondan parça aldırıp memene diktirebiliyormuş. Ayda sabahlığının yenini sıyırıp kollarının altında sallanan derileri gösterdi. Abartıyordu. Bakar mısın? Bu jöle olmalı. Çünkü reçel böyle sallanmaz. Şu yağ torbasına bak, şu fil derisine bak. Moruk bir karı oldu. Nerede yaptıracaksın bu işi diye sordu Amber. Bursa'da çok ünlü bir doktor varmış. İstanbul'da, Ankara'da bu işi her yerde yaptırabilirsin ama sosyete özellikle bu Bursalıyı tercih ediyor. Ev gibi bir yerde yapıyormuş ameliyatı. İyileşinceye kadar seni misafir ediyormuş. Kulüp gibi özel bir yer anlayacağın. Sanatçılar, ünlüler falan hep orada yaptırıyorlarmış. Ama işittiğime göre her zaman başarılı olmayabilir bu ameliyatlar dedi Amber. Bir sürü ürkütücü vaka duydum. Bir kez bunu yaptırırsan tekrar tekrar yaptırmak zorunda kalacaksın. Ve bir zaman gelecek daha fazla gerdirmek mümkün olmayacak. Kimin umurunda diye omuz sikti Ayda. O zamana kadar zaten nalları dikmiş olurum. Kimin umurunda? Benim umurumda. Eminim onun da umurundadır. Ayda'nın yine gözleri yaşardı. Amber kalkıp ona bir kağıt mendil aradı. Bu arada İskender'in İsfahan'da çekilmiş kahverengi bir fotoğrafına gözü takıldı. İskender kolunu ufak tefek esmer bir adamın omzuna dayamıştı. Fotoğrafın altına Amber'in babası Kadri'nin el yazısıyla İskender Pierre Loti ile diye bir kayıt düşürmüştü. Loti, şu meşhur Fransız yazar. Onun yanındaki resim genç İskender'i kız kardeşleri Esma ve Mihriban'la bir çayırda oturmuş, büyük bir masumiyetle gülerken gösteriyordu. Ne kadar da gençti yüzleri. Ayda'nın yatağının karşısında meşhur gardırop duruyordu. Süleyman bir gece onun içinde gelmişti Esma'ya. Ayda'nın ana rahmine düştüğü gece. Gardırop da seyrediyordu şimdi onları. Babaannem Esma'yı iyi tanır mıydın diye sordu Amber. Gayet iyi tanırdım ve çok da severdim. Kendi anne babamdan daha çok severdim. Eminim ki bir şeyler hissetmişsindir. Ayda aynı şeylerden mi söz ediyoruz gibisinden baktı Amber'e. Evet dedi. Her çocuk ebeveynlerinin gerçek ebeveynleri olmadığını hayal eder. Benim hayalim gerçekmiş meğerse. Kadri ölmeden önce her şeyi anlattı bana. Babanı da anlattı mı? Onun öğretmeniymiş, öyle söyledi. Savaşta ölmüş. Herkes öyle sanıyor, dedi Amber. Başka bir şey mi söylemek istiyorsun? Bana aşık olup olmadığını sormuştun geldiğimde. Sen nasıl genç adamları tercih ediyorsan, ben de galiba yalnızca yaşlı adamlara aşık olabiliyorum. İskender, Süleyman. Süleyman kim? Baban. Sanki onu tanıyormuş gibi konuşuyorsun, dedi Ayda. Şaşırmış bir ifadeyle. Tanıdım, dedi Amber. 70'li yılların sonlarına doğru Sam ile Greenwich Village'de bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Bir gün bir adam kapımı çaldı. Sokağın karşısındaki gazete bayinden soda almaya gelen, görmüş, geçirmiş, yaşlı dünya adamlarına benziyordu. Elinde benim resmim basılı olan bir dergi kupürü vardı. Mimari dergilerinden birinde bir röportajım yayımlanmıştı. Kısa süre önce bir ödül kazanmıştım çünkü. Adam, Türkiye'de ipekçilik yapan ipekçi ailesiyle bir akrabalığım olup olmadığını sordu. Evet, var dedim. Babaannemin eski bir arkadaşı olduğunu ve benim ona benzediğimi söyledi. Babamı da küçük bir çocukken tanırmış. Onu içeri davet ettim. Böyle bir Temmuz günüydü. Tavandaki vantilatör var gücüyle çalıştığı halde sıcaktan nefes alamaz haldeydik. Yeni hazırlamış olduğum taze limonatadan ikram ettim ona. O da teşekkürünü göstermek için yeleğinin cebinden bir şişe Secret çıkarıp odaya sıktı. Arkadaşlığımız işte böyle başladı. Secret'la yani sırla. Yüzündeki kırışıklıklar çok görmüş, geçirmiş ve sıkıntı çekmiş olduğunu belli etmekle birlikte ve topallayarak yürüyüşüne rağmen çarpıcı derecede yakışıklı bir adamdı. Uzun saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Biraz pejmürde görünüyordu. Yıpranmış ama kaliteli giyeceklerin bir asaleti vardır. O da eskidikçe güzelleşen, modası geçmeyen bir kıyafet giymişti. Adının Süleyman olduğunu söyledi. Gözleriyle yavaş yavaş stüdyoyu taradı. Tavandan sarkan filmlere, çöp tenekesine atılmış fazlalıklara, film makaralarına, hayali mahalleleri canlandıran maketlere ve şablonlara baktı. Duvarlardaki fotoğrafları Sam'in sert kenarlı, yüksek kontrastlı, çarpıcı biçimde çıplak New York manzaralarını içeren kodalitlerini ve unutulmuş aile büyüklerimizin sararmış sepya fotoğraflarını inceledi. Gözleri babaannemin kara çarşaflı ve peçeli resmine takıldı. O resim çekildiğinde Esma senin yaşlarındaydı dedi. Onu hatırlıyor musun? Konuşmasındaki kendinden emin üslup şaşırttı beni. O benim doğduğum gece ölmüş dedim. Onu her zaman çok sevdim dedi sesi titreyerek. Beni aldattıktan sonra bile. Sonra Esma ile aralarındaki gizli aşkı anlattı bana. İzmir'deki eve yaptığı gece ziyaretlerini, birbirlerine okudukları şiirleri, bu gardıroba gizlenerek gelişini, gökyüzünde iki ayın birden belirdiği geceyi. Esma ile evlenmeyi çok istediğini ama onun dulluk yeminini bozmayı kabul etmediğini anlattı. Sonra İskender dayının ilişkilerini öğrendiğini ve aile şerefini korumak için müdahale ettiğini söyledi. Amber bir an durdu ve sinirli tavırlarla kabak çekirdeği çıtlatan Ayda'ya baktı. Devam et, dedi Ayda. O sıralarda savaş patlak vermiş ve Süleyman orduya yazılmış. Savaşta esir düşmüş ve birçokları gibi işkence görmüş. Bir bütün yılını zifiri karanlık bir hücrede geçirmiş. Gördüğü tek ışık ekmek ve su getirildiğinde kapının aralığından sızan ışık demetiymiş. Ara sıra birkaç zeytin parçası dışında yalnızca ekmek ve suyla yaşamış. Bir yıl boyunca. Savaştan sonra İzmir'e döndüğümde yakalanıp cezalandırılmayı göze alarak hemen babaanneni görmeye gittim diye sürdürdü öyküsünü Süleyman. Zaten hayatımda kaç defa cezalandırılmıştım. Tam Esma'nın kapısını çalacağım sırada sokakta bir adamla karşılaştım. Büyük dayın İskender'le bazı işler yapan Ferit adlı adamdı. Aşağılık karakterli, baş belası bir herifti. Bana Esma ile evlendiklerini, mutlu bir aile kurduklarını söyledi. Ona inanmadım ve gizlice takip ettim adamı. Bir bozacı dükkanına girdi, bir testi boza aldı ve Karataşlı evin kapısını çaldı. Kapıyı bir kadın açtı. O zaman Ferit'in doğruyu söylediğine inandım. Ama doğruyu söylemiyordu diye itiraz ettim ben. Babaannem hiçbir zaman yeniden evlenmedi dedim. Ferit adlı bir adamı işittiğimi, herifin berbat hallere düştüğünü, sonunda rezil kepaze olup şehirden kovulduğunu söyledim. Süleyman birden sustu. Özür dileyerek kalktı ve hemen çıktı. Merdivenlere doğru koridorda sendeleyerek giderken işkence içindeki yaralı bir aslan gibi acıyla kükrüyordu. Öfkesiyle bütün apartmanı titretti. Polis sirenleri işitildi arkasından. Ama kart vizitini bırakmıştı bana. Nerede oturduğunu biliyordum. O akşam Sem'e anlattım olup bitenleri. Nereden düşmüş buralara, nasıl gelmiş New York'a diye merak etti Sem. Bilmiyorum dedim. Ertesi hafta Alaaddin dayım, karısı Sophie ve kuzenlerim Kitty ile Gypsy, Şükran günü için bizi Massachusetts'teki evlerine çağırdılar. Ben de Süleyman'ı davet ettim ama nereye gideceğimizi söylemedim. Tam bir sürpriz olmasını istiyordum. Alaaddin ile Süleyman'ın karşılaşması ne kadar dokunaklı oldu. Sana kelimelerle anlatmam imkansız. İlk bakışta birbirlerini tanıdılar. Daha dün ayrılmışlar gibi. Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetmedi dedi Süleyman pat diye. O geldiğinde burada zaten insanlar yaşıyordu diye karşılık verdi Alaaddin. Aynı hızla. Sımsıkı kucaklaştılar. Bizler baka kaldık. Hayretler içinde. O günden sonra her çarşamba çaya gelmeye başladı Süleyman. Sam ev bütçesine katkıda bulunmak için hayvan pazarında çalışıyordu çarşamba günleri. Süleyman'la ben Türkiye'den Amerika'ya getirdiğim tek mobilya olan eskiden biri babaannem Esma'ya, diğeri İskender dayıma ait ikiz Louis Kenz kanepelerde karşılıklı oturup çay içerdik. Esma'nın bana göbek adı olarak Süleyman adını verdiğini söyledim ona. Ölümünden kısa bir süre önce İskender dayının İpek çiftliğinde geçirdiğimiz tatili anlattım yangından önce. O da bana Esma'nın Ferit'le evlendiğini düşünerek nasıl karların altında yıkıldığını, gece bekçisi tarafından kurtarılıp birkaç yudum içkiyle kanını ısıttıktan sonra sokaklarda avare avare dolaştığını, sonra iskeleye inip kendini Amerika'ya giden bir gemiye attığını anlattı. New York'a varınca orada kalmaya karar vermiş. Bir matbaada dizgici olarak iş bulmuş. Sonra özel bir tipografi yöntemi icat ettiğini, bu buluşuyla zengin olduğunu ama hayatında bir daha hiçbir kadına aşık olmadığını anlattı. Ben de ona ailemizin öykülerini anlattım. Çiftlikteki yangını, güzellik yarışmasını, ipekçi apartmanını, adamcağızın gidişinden sonraki yıllar boyunca yaşananları. Aklıma ne geldiyse anlattım. Her hikaye bizi daha çok yakınlaştırdı. Birbirimize kenetledi. Sam'le ben ona dede demeye başladık. Sonra bir gün Central Park'ta yürüyüş yapıyorduk. Bahar başlarıydı. Çevremiz yeni açmış nergisler, kuşlar ve kelebeklerle doluydu. Birden Süleyman'ın omzuna bir bülbül kondu. Bir an durdu ve havalandı. Süleyman küçük bir çocuk gibi kuşun peşinden koştu. Onu durdurmaya çalıştım ama benden çok hızlı koşuyordu. Ona yetiştiğimde artık çok geçti. Kalbi duruvermişti. Ama parmak uçlarından pembe güller fışkırıyordu. Alaaddin dayımla birlikte cenazesini krematoryumda yaktırdık. Küllerini yanımda getirdim. Buraya. İzmir'deki eski eve giderim ve hala duruyorsa onları Adonis ağacının altına serperim belki diye düşündüm. Ev çoktan yıkılmıştır eminim ama kim bilir. Belki. Neyse. Eğer istersen söyle bana. Süleyman'ın küllerini koyduğum kaseyi ellerine alabilirsin. O senin babandı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Sam, S-A-M, Greenwich Village. Greenwich. Village. Sophie. Sophie. Kitty. Kitty. Gypsy. Gypsy. Massachusetts. Massachusetts. Central Park. Central Park. Central Park. Central Park. Central Park.